Ayrım 35 Tekerlekler. Arthur Hailey, sayfa 388. Adam, bir avukat lazım dedi. Birkaç avukat tanıyorum. Birine telefon edip hemen buraya gelmesini sağlayayım. Smokey Stephenson'ın polis karakolundan park yerinde duran arabasının içindeydiler. Adam daha karakola girmemişti. Smokey önce Aronson'dan telefonda, sonra da Adam gelmeden karakolda öğrendiklerini dinlemesi için arabada kalmaya kandırmıştı onu. Adam Smokey'i dinledikçe sinirleri geriliyor, kaşları çatılıyordu. Smokey elbette dedi, koş telefon et avukatına. Bu arada hazır elin telefondayken News, Free Press ve Birmingham Eccentric gazetelerine de haber ver bari. Fotoğrafçı bile gönderirler. Ne fark eder bu? Polis aptalca bir yanlışlık yapmıştır herhalde. Yanlışlık falan yok ortada. Benim karım hiçbir zaman... Smokey bıkmış bir tavırla sözünü kesti. Senin karın bu işi yaptı. Bunu kafana sok artık. Sadece yapmakla kalmadı, bir de itirafını imzaladı. İnanamıyorum. İnansan iyi edersin. Komiser Aronson söyledi bunu bana. Yalan söyleyen bir insan değildir. Üstelik polis aptal değildir. Hayır, değildir dedi adam. Derin bir soluk alarak yavaş yavaş bıraktı. Yarım saat önce Pierce Stuyvesant'tan aceleyle ayrıldığından bu yana ilk derin soluğuydu bu. Pierce önemli bir şey olduğunu görerek anlayışlı davranmıştı. Hiçbir şey sormamıştı. Adam'ın kendisini ya bu gece geç saatte ya da ertesi sabah otelinde aramasını kararlaştırarak ayrılmışlardı. Şimdi Adam havalandırma tertibatına rağmen arabanın içini pis pis kokutan Smokey Stephenson'ın prosunun kokusunu içine çekerek bekliyordu. Dışarıda öğleden sonra başlayan yağmur sıkıntılı bir şekilde yağmaya devam etmekteydi. Akşam çöküyordu. Arabaların ve binaların ışıkları yanmaya başlamıştı. Pekala dedi adam. Erika söylediği şeyleri yapmışsa bunun arkasında başka şeylerin de olması gerekir. Smokey adeti olduğu üzere sakalını sıvazladı. Adam'ı karşılayışı ne arkadaşça ne de düşmanca olmuştu. Şu anda da sesinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bu seninle karın arasında bir şey bana kalırsa. Aynı şey neyin doğru neyin eğri olduğu için de geçerli. Beni ilgilendirmez bunlar. Biz şimdi olanları konuşuyoruz. Yanlarına yanaşan bir polis arabası içinden iki polis memuru çıktı. Aralarında başka bir adam vardı. Polisler Smokey'nin arabasıyla içindekilere iyice baktılar. Adam'ın şimdi ellerinin kelepçeli olduğunu gördüğü üçüncü adam gözlerini yerden kaldırmamıştı. Smokey ile Adam arkalarından bakarken üçlü grup karakoldan içeri girdi. Şu anda konuştuklarını hatırlatan tedirginlik verici bir olaydı bu. Adam, şu andaki durum senin söylediğine göre Erika'nın içeride olması ve yardıma ihtiyacı bulunduğu dedi. Ben ya içeri dalar, force kullanmaya çalışır, bu arada belki de hatalar yaparım ya da gidip bir avukat bulabilirim ki en akıllıcası da budur. Akıllı mı akılsız mı olur bilmem ama durduramayacağın bir şeyi başlatmış olursun. Sonraları keşke başka yollara başvursaydım diyecek olsam bile iş işten geçmiş olur. Hangi yollara? Söz gelişi önce benim içeri girip etrafı bir kolaçan etmem gibi. Senin yerine komiserle tekrar konuşup bir şeyler yapılabilir mi diye bakabilirim. Adam, polis niçin sana haber verdi bunu diye sordu. Bu soruyu daha önce sormamış olduğunu hayret ediyordu. Komiser beni tanır, arkadaşız, seni tanıdığımı da biliyor. Az önce içeride öğrendiklerini Adam'a anlatmadı. Hırsızlığın yapıldığı mağaza alınan malın bedeli ödendiği takdirde işi daha ileriye götürmeyecekti. Komiser Aronson da bunun hassas bir konu olduğunu göz önüne alarak hasıraltı edilmesinin herkesin çıkarına olacağına inanıyordu. Adam, bilmiyorum dedi, eğer bir şeyler yapabileceğini sanıyorsan yap, benim de seninle birlikte gelmemi ister misin? Smokey karşılık vermedi, yüzü ifadesizdi. Elleriyle direksiyonu kavramış öylece oturuyordu. Adam, bir şeyler yapabilir misin, yapamaz mısın diye sordu. Yapabilirim sanırım. Şu halde ne bekliyoruz? Fiyatı dedi Smokey hafifçe. Her şeyin bir fiyatı vardır. Senin bunu pek iyi bilmen gerekir adam. Eğer rüşvetten söz ediyorsak... Ağzına bile alma rüşvet sözünü, ne burada ne de içeride. Şunu da aklından çıkarayım deme. Wilbur Aronson iyi bir insandır. Eğer kendisine bir şey teklif edecek olursan karını da seni de cezalandırmak için elinden geleni yapar. Böyle bir niyetim yoktu. Adam şaşırmıştı. Eğer bu değilse peki? Seni orospu çocuğu seni. Smokey bağırıyordu şimdi. Direksiyonu kavrayan elleri bembeyaz kesilmişti. Benim işimi elimden çekip aldığını unuttun mu? Bu kadar çabuk unutacak kadar önemsiz bir şey mi bu senin için? Bir ay dedin. Ablanın hisselerini çekmesi için bir aylık bir süre tanıdın bana. O casusluk notları tuttuğun defteri şirkete vermek için bir aylık süre. Adam sertçe bir anlaşma yaptık dedi. Bununla bir ilgisi yok onun. Nasıl da yokmuş, nasıl da yokmuş. Karının adı da kendi adında bütün Michigan'ın diline dökülmeden bu çıkmazdan kurtulmak istiyorsan biraz düşün bakalım hem de acele tarafından. Ne istediğini söylesen daha iyi olacak sanırım. Sana bir anlaşma teklif ediyorum. Eğer bunda açıklanacak bir taraf arıyorsan sandığımın yarısı kadar bile akıllı değilmişsin demek. Adam duyduğu nefreti sesinde belirtiyordu. Şimdi durumu anlıyorum. Söyleyeyim bakalım, tamam mı düşünüyormuşum? Aracı olmak, komiserle olan dostluğundan yararlanarak karımın suçlanmasına engel olmak istiyorsun. Buna karşılık ben de ablama senin şirketindeki hisselerini satmamasını salık vereceğim ve yaptığın namussuzlukları görmezlikten geleceğim. Namussuzluk sözünü pek rahat kullanıyorsun diye hırladı Smokey. Bunun birazının da sizin ailede bulunduğunu hatırlasan iyi olacak. Adam bu sözü duymazlıktan geldi. Teklifini tam olarak anlamış mıyım? Akıllıymışsın, tam olarak anlamışsın. Şu halde sana vereceğim karşılık hayırdır. Ne şartla olursa olsun ablama vereceğim öğüdü değiştirmem. Aksi halde onu kendi çıkarım için kullanmış olurum. Demek şirkete rapor meselesini düşünebileceğini söylüyorsun. Böyle bir şey demedim. Ama tersini de söylemedin. Adam sustu. Arabanın içinde sadece motorun ve havalandırma tertibatının sesi işitiliyordu. Smokey kabul dedi. Teresa'yı boş ver. Şirkete bir şey söylememen şartıyla kabul ediyorum. O kara kaplı defterini bile istemeyeceğim senden. Yeter ki kullanma. Adam yine karşılık vermedi. Karımla şirket arasında bir seçim yaptığını düşün dedi Smokey. Kimin önceliği alacağını görmek ilginç gerçekten. Adam acı bir sesle, elimde seçim imkanı olmadığını biliyorsun dedi. Smokey'nin kendisini kandırdığını anlamıştı. Tıpkı kavga ettikleri o gün istediği sürenin iki katını isteyip de sonradan yarısına fit olduğu zamanki gibi. O zamanki de şimdiki gibi eski bir kumarbaz numarasıydı. Ama bu defa ortada Erika var diye düşündü adam, başka çıkış yolu yoktu. Yoksa var mıydı? Şu an bile Smokey'nin teklifini reddeder, içeri girip gerçek olamayacak bu durumun ne olduğunu, bunun herhangi bir şekilde hasır altı edilip edilemeyeceğini öğrenebilirdi. Ama rizikolu bir işti bu. Gerçek şuydu ki Smokey, Aronson'u tanıyordu ve böyle durumları Adam'dan çok daha iyi düzeltebilirdi. Öte yandan Erika için bile olsa kendi ahlak ilkelerine ve vicdanına aykırı bir hareket yaptığını biliyordu. Bunun son olmayacağından ve gerek kendisi, gerekse işi için ileride daha büyük tavizler vereceğinden korkuyordu. Smokey ise sevinçten için kaynıyordu. Adam'ın kendisini tehdit edip bir aylık süreyi tanıdığı gün nasıl olsa bir ay içinde bir şeyler çıkar diye düşünmüştü. İşte şimdi haklı olduğu ortaya çıkmıştı. Purosunu söndürürken gülmemeye çalışarak haydi Adam dedi gidelim de karını delikten çıkaralım. Formalitelere saygı gösteriliyor, gelenekler korunuyordu. Komiser Aronson Adam'ın önünde Erika'yı sert bir sesle haşlamıştı. Bayan Trenton bu iş bir daha tekrarlanacak olursa yasaların bütün gücü uygulanacaktır bunu anlıyor musunuz? Erika'nın dudaklarından pek hafif bir evet çıktı. Masanın arkasındaki Aronson'un karşısında birer iskemleye oturmuşlardı. Bütün sertliğine rağmen Aronson polisten çok bir banka müdürüne benziyordu. Oturmuş olması boyunun bütün kısalığını ortaya koymuştu. Tepesindeki lambanın ışığı çıplak kafasını parlatıyordu. Odada başka kimse yoktu. Bu karşılaşmayı ve sonucunu ayarlamış olan Smokey Stephenson dışarıda koridorda bekliyordu. Erika bir kadın polis eşliğinde içeri getirildiği zaman Adam komiserin yanındaydı. Adam kollarını açarak karısına doğru yaklaştı. Erika kocasını görünce şaşırmıştı. ''Ben istemedim seni çağırmalarını Adam'' dedi. ''Seni bu işe karıştırmak istemiyordum.'' Adam karısını kucaklarken ''Bir kocanın işi değil mi bu?'' diye sordu. Komiserin baş işaretiyle kadın polis odadan çıktı. Biraz sonra hep birlikte oturdular. Bay Trenton, bu konuda bir yanılma olmadığını anlamanız için şu kağıdı okumanızı rica edeceğim. Komiser Aronson Adam'a bir kağıt uzattı. Bu Erika'nın suçunu kabul ettiğini bildiren imzalı itirafının fotokopisiydi. Adam kağıdı okurken komiser bekledi. Sonra Erika'ya, Bayan Trenton, size kocanızın önünde soruyorum dedi. Bu itirafı zorla mı imzaladınız? Erika başını salladı. Şu halde itirafın sizin tarafınızdan kendi isteğinizle yapıldığını söylüyorsunuz demek. Evet. Erika gözlerini adamın kilerden kaçırdı. Burada size karşı davranılıştan ya da sizi tutuklayan polislerden bir şikayetiniz var mı? Erika yine başını salladı. Yüksek sesle karşılık verin lütfen. Kocanızın da duymasını istiyorum. Hayır, hiçbir şikayetim yok. Bayan Trenton, size son bir şey daha sormak istiyorum. Buna karşılık vermeyebilirsiniz. Ama verirseniz bana da, belki kocanıza da yardımınız dokunmuş olacak. Karşılığınız ne olursa olsun bunun sizin aleyhinizde kullanılmayacağına söz veriyorum. Erika bekledi. Bundan önce de bir şey çalmış mıydınız Bayan Trenton? Yani bugünkü gibi bir durumda demek istiyorum. Erika duraksadı, sonra hafif bir sesle evet dedi. Kaç kere? Adam tek bir soru demiştiniz, karşılığını aldınız dedi. Komiser Aronson içini çekti, pekala. Adam Erika'nın teşekkür eden bakışlarla kendisinden yana baktığını görünce acaba karışmakla hata mı ettim diye düşündü. Belki de her şeyin açıklanması daha iyi olacaktı. Hem komiser bunun Erika'nın aleyhine kullanılmayacağına söz vermişti. Ama daha çok açıklama ancak ikimiz arasında olacak diye düşündü sonra. Eğer Erika kendisine söylemek isterse elbette, böyle bir şeyi isteyeceğini hiç sanmıyordu. Şu anda bile eve gittikleri zaman bu işi nasıl karşılayacaklarını düşünemiyordu. İnsan karısının bir hırsız olduğunu öğrenince ne yapardı? Birdenbire öfkelendi. Erika kendisine nasıl böyle bir şey yapabilirdi? Komiser sözlerine devam etti. Kocanızın toplumdaki önemli yeri ve bu işin açığa çıkmasının her ikiniz üzerinde yapacağı olumsuz etki düşünüldüğünden mağaza yönetimi bu suçlamadan vazgeçirilmeye kandırılmış ve ben de bu işi daha ileri götürmemeye karar vermiş bulunmaktayım. Adam komiser bey, bu sonucun sizin iyi tutumunuz sonunda alındığını biliyoruz. Size müteşekkiriz dedi. Komiser Aronson başını salladı. Bay Trenton, büyük bir şehir polisi yerine bazen küçük bir banliyö polisine sahip olmamın faydaları vardır. Bu olay şehrin içinde olup da işin içine şehir polisi karışmış olsaydı sonucun çok başka bir şekilde ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Eğer bir gün bölge polisinin yerinde kalması sorunu ortaya çıkacak olursa karımla benim bunun en ateşli taraftarlar arasında olacağımızdan şüpheniz olmasın. Komiser bu sözü anladığını belirten bir harekette bulunmadı. Bölge bağımsızlığı konusunda iki taraftar daha kazanmışsa da politika pek öyle belirli oynanmamalıydı. Eğer bu Trenton denilen insan söylendiği kadar yükselirse bir gün kendisine güçlü bir müttefik olabilirdi. Komiser, komiser olarak kalmak isterdi. Emekliliğine kadar da böyle kalmaya niyetliydi. Şehir polisinde olduğu gibi daha yükselip başkasının emri altına girmeyi hiç istemiyordu. Başını salladı ama aşırıyı kaçmamak için Trentonlar odadan çıkarken ayağa kalkmadı. Smokey Stephenson koridorda değildi, dışarıda arabasında bekliyordu. Adam ile Erika karakolun kapısında göründükleri zaman dışarı çıktı. Ortalık kararmış, yağmur durmuştu. Adam Smokey'nin yaklaşmasını beklerken Erika Adam'ın arabasının park edildiği yöne doğru yürüdü. Erika'nın arabasını karakolun garajında bırakıp ertesi sabah almayı kararlaştırmışlardı. Adam Smokey'e sana teşekkür borçluyuz dedi. Karım şimdi bunu kendisi söyleyecek durumda değil ama bir süre sonra kendisi özel olarak bildirecek bunu sana. Adam Smokey'nin şantaj taktiklerinden nefret ettiğinden saygılı olmak için büyük bir güç harcıyordu. Ama mantığı Smokey işin içinde olmasaydı işlerin daha kötü olabileceğini söylüyordu kendisine. Adam birden içeride oturan Erika'ya olan öfkesini hatırladı. Smokey Stephenson'ın elinde oyuncak yapmıştı kendisine. Smokey sırıttı, ağzından prosunu çıkararak teşekküre gerek yok dedi. Sen anlaşmamızın sana düşen yanını yap, yeter bana. Bunun için merak etme. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sana ne diyebilirsin ama karına çok yüklenme. Haklısın, seni ilgilendirmez bu. Otomobil acentesi ona aldırmadan devam etti. İnsanlar garip nedenlerle garip şeyler yaparlar. Gerçek nedeni araştırmak yararlıdır. Amatör bir psikoloğa ihtiyacım olursa seni çağırtırım. Adam döndü. İyi geceler. Smokey düşünceli düşünceli baktı arkasından. Corton Lake yolunu yaralamışlardı bile. Erika, hiçbir şey söylemedin dedi. Söylemeyecek misin? Önüne bakıyordu. Sesinde yorgun bir ifade varsa da bir meydan okuma da sezilmekteydi. Bütün söyleyeceklerimi tek bir kelimeyle özetleyebilirim. Niçin? Adam arabayı sürerken öfkesine hakim olmaya çalışıyordu. Şimdi birden patladı. Tanrı aşkına niçin? Ben de bunu soruyordum kendime. Öyleyse bir daha sor bakalım. Mantıklı bir karşılık alabilecek misin? Ben bulamıyorum. Bağırman gerekmez. Senin de çalman gerekmez. Kavga edeceksek bir şey başaramayız. Benim bütün isteğim basit bir soruya karşılık verilmesi. Soru da niçin değil mi? Evet. Sana şunu söyleyeyim ki bunu yaparken zevk duyuyordum. Şaşırdın herhalde. Evet, şaşırdım. Erika sanki kendi kendine anlatır gibi düşünceli bir tavırla anlatmaya başladı. Şüphesiz ki yakalanmak istemiyordum. Ama yakalanmak korkusu insana bir heyecan veriyordu. Bu her şeyi daha heyecanlı yapıyor. Daha keskin bir şekilde hissediyorsun bunu. Sanki içkiyi biraz fazla kaçırmışsın gibi. Ama yakalandığım zaman berbattı. Hayal ettiğimden de kötü bir şeydi bu. Hiç olmazsa bir başlangıç yaptık sayılır. İzin verirsen bu akşam başka bir şey söylemeyeceğim. Çok şeyler sormak istediğini, bunları sormaya hakkın olduğunu biliyorum. Ama gerisini yarına kadar bırakamaz mıyız? Adam yan göze karısına baktı. Erika başını arkaya yaslamış gözlerini kapatmıştı. Genç, bitkin ve yaralı bir hali vardı. Pekala dedi. Erika hafif, çok hafif bir sesle, geldiğin için de çok teşekkür ederim dedi. Seni çağırtmak istemediğim gerçekti. Ama seni orada görünce sevindim birden. Adam elini uzatıp Erika'nın eli üzerine koydu. Erika rüyada imiş gibi uzaklardan, ''Başlangıç hakkında bir şey söyledin az önce.'' dedi. ''Yeni baştan başlayabilseydik.'' ''Ne şekilde?'' ''Her şeye yeni baştan, içini çekti. Ama bunu yapamayacağımızı biliyorum.'' Adam birdenbire ''Belki de yaparız.'' dedi. Percival Stuyvesant'ın tutup da bugün bundan söz etmesi çok garip bir rastlantı diye düşündü. Sir Percival'la Adam Pearce'ın kaldığı Hilton Oteli'nde kahvaltı ediyorlardı. Adam dün geceden sonra Erika ile bir daha konuşamamıştı. Eve gelir gelmez bitkin bir şekilde yatağa yığılan Erika, sabah erken evden çıkarken hala derin bir uykudaydı. Onu uyandırmayı düşünmüş, sonra vazgeçmiş, randevusuna gitmek üzere yola çıktığı zaman da uyandırmadığı için pişman olmuştu. Hemen yarı yoldan geri dönmek isterdi ama Pierce öğleden önce New York'a uçacaktı. Aslında dün gece bunun için böyle erken buluşmaya karar vermişlerdi. Hem de Pierce'ın teklifi şimdi daha önemli ve gerekli görünüyordu. Dün gece Erika aylardan beri yaptığı gibi misafir yatak odasına yatmaya gittiği zaman kapıyı açık bırakmıştı. Bu sabah ayaklarının ucuna basarak kapının önünden geçerken hala açık olduğunu görmüştü. Bir saat sonra eve bir telefon etmeye karar verdi. Erika konuşmak istiyorsa büro saatlerinde değişiklik yapacak ve bir ara eve gidecekti. Kahvaltılarını yaparlarken Pierce bir gün önceki konuşmalarının kesilme nedeni üzerinde durmadı. Adam da bir şey söylemedi. Pierce kısaca Adam'ın oğulları Greg ile Kirk'ün sağlık durumlarını sordu ve sonra hemen süper iletkenler konusunda konuşmaya başladılar. Bu süper ilerleyenlerin önemli bir yanı halkın ve basının bunlar hakkında çok az bilgileri olması dostum. Pierce her zaman yanında taşıdığı ve gittiği her yerde özel olarak demlettirdiği Ceylan ve Hindistan karışımı çayından bir yudum aldı. Bildiğin gibi süper iletken hiçbir kayıp verdirmeden elektriği tam olarak ileten bir tel ya da madendir. Adam başını salladı. Bütün 8. sınıftaki fizik öğrencileri gibi o da kullanılan bütün tel ve kabloların en az %15 güç kaybına sebep olduklarını bilirdi. Percival böylece direnci sıfır olan bir süper iletkenle çalışmak bütün dünyanın elektrik gücü sistemlerinde büyük bir devrim meydana getirecektir diye sözüne devam etti. Birçok şeyler yanında bu oldukça büyük, karmaşık ve pahalı iletme araçlarını ortadan kaldıracak, inanılmayacak kadar ucuz fiyata büyük bir güç sağlayacaktır. Şimdiye kadar bunun gelişmesini önleyen bir neden vardı. Süper iletkenler ancak çok alçak derecelerde sıfırın altında 450 Fahrenheit'ta iş görebiliyorlardı. Epey soğuk dedi adam. Öyle işte bunun için uzun zamandan beri oda sıcaklığında iş görebilecek bir süper iletken bulmak bilim adamlarının rüyalarına girmektedir. Bu rüyadan öteye geçebilecek mi? Pierce karşılık vermeden önce bir an düşündü. Birbirimizi çok eskiden beri tanırız dostum. Hiç benim abartmalı bir şey söylediğimi duydun mu? Hayır, aksine her zaman biraz tutucusundur. Hala da öyleyim. Pierce gülümsedi, çayından bir yudum daha alarak devam etti. Grubumuz oda sıcaklığında çalışabilecek bir süper iletken bulmuş değil daha. Ama yaptığımız bazı keşifler bizi epey heyecanlandırdı. Bazen buna pek yakınlaştığımızı düşünüyorum. Ya bulursanız? Bulursak bir devrim olacak. Modern teknoloji alanına girip de bunun etkisi altında kalmayacak hiçbir şey bulunmayacak. Sana iki örnek vereyim. Adam gittikçe artan bir hayranlıkla dinliyordu. Mıknatıs alanı varsayımlarına girecek değilim ama süper iletken halka adı verilen bir şey vardır. Bu büyük miktarlarda elektriği depo eden ve o şekilde koruyan bir teldir. Biz istediğimizi yaptığımız takdirde bunu bile aşacağız. Bu yolla elektriği kamyon ya da uçakla istediğimiz yere nakledebileceğiz. Jeneratör falan gibi hiçbir şey olmadan çölün ya da vahşi ormanların ortasına bir paket halinde götürüldüğünü düşün. Elektrikle işleyen bir otomobilde başka bir süper iletken halkanın akümülatör yerine kullanıldığı takdirde neler yapılabileceğini aklın kesiyor değil mi? Sorduğuna göre karşılık vereyim bari, pek o kadar aklım kesmiyor bunu. Daha pek uzun zaman sayılmayacak kadar önce insanların atom enerjisini ve uzay yolculuklarını düşünemediklerini hatırlayabilirdi. Adam doğru diye düşündü, sonra iki örnek vereceğini söylemiştin dedi. Evet söylemiştim. Süper iletkenin bir özelliği de diamagnetik olması. Yani öteki mıknatıslarla bir arada kullanıldığı zaman büyük bir itici gücün ortaya çıkabilmesi. Bunun neler yaratabileceğini görüyor musun dostum? Yan yana çalışan ama birbirlerine sürtünmeyen parçalardan yapılmış, yani aşınma ihtimali olmayan otomobil motorları. Bunlar ancak başlangıçta akla gelenler, sonu yok bunların. Pierce'ın kanılarının bir kısmını paylaşmamaya imkan yoktu. Bunları başka biri anlatıyor olsa, Adam bir hayal ya da çok uzun vadeli sözler olarak bakardı. Ama bilim alanında değerini ispatlamış olan Pierce Stuyvesant hakkında böyle bir şey düşünülemezdi. Pierce neyse ki şu sözünü ettiğim alanlarda ve daha birkaç yerde grubumuz pek bir ilgi çekmeden işini görebildi. Ama yakında bu ilgi yağmaya başlayacak. İşte seni istememizin bir nedeni de bu. Adam düşünüyordu. Pierce'ın anlattıkları ve düşünceleri kendisini heyecanlandırmıştı. Ama bu heyecanın Orion ve Farslar'daki kadar büyük ve uzun süreli olup olmayacağına pek karar veremiyordu. Şu anda bile otosanayinin bir parçası olamaması düşüncesi kendisine ağır geliyordu. Pierce'ın dün yeni yollar açmak konusunda söylediklerinde de bir gerçek payı vardı. Adam buna ciddi olarak eğilmek için San Francisco'ya gelip ötekilerle de konuşmam gerek dedi. Memnun oluruz dostum. Ne kadar acele edersen o kadar iyi olur. Şüphesiz her şey benim anlattığım şekilde olmayabilir. Ama önemli şeyler heyecan verici şeyler olacaktır. Buna eminiz ve bu konuda sana söz verebilirim. Hani o okulda öğrendiğimiz şiiri hatırlıyor musun? İnsanların içlerinde bir zaman vardır falan falan falan diye. Evet hatırlıyorum dedi adam. Erika ve kendisi içinde zamanın geldiğini düşünüyordu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 402.